Ayrım 13, sayfa 223. 8. ünite. Öğretim yöntemleri. Sibel Cengizhan. Tablo şeklinde. Öğretim yöntemleri. Üst başlık. Anlatım yöntemi. Tartışma yöntemi. Tartışma yöntemi alt başlıkları. Büyük grup tartışması, küçük grup tartışması, münazara, forum, sempozyum, açık oturum, seminer, kolegyum, panel, zıt panel, bluz, fısıltı, vızıltı, grup, Philips 66, çember, konuşma halkası, düşün, eşleş, paylaş, Sokrat tartışması, görüş geliştirme, kar topu tekniği, problem çözme yöntemi, gösterip yaptırma yöntemi, örnek olay yöntemi, bireysel çalışma yöntemi, modüler öğretim yöntemi, okuma çemberi yöntemi, yaratıcı drama yöntemi. Yaratıcı drama yöntemi alt başlıkları. Rol oynama, doğaçlama, dramatizasyon, donuk imge. Giriş. Eğitim-öğretim sürecinde etkin bir rol oynayan öğretmenin bireysel farklılıkları dikkate alarak bir öğretim gerçekleştirmesi, etkili ve kalıcı öğrenmeler sağlamada önemlidir. Bu nedenle öğretmenin dersin konusuna, hedef kitlenin gelişimsel özelliklerine ve kazanımlara uygun hangi öğretim yöntem ve tekniğini kullanacağını bilmesi gerekmektedir. Bunun için de öncelikli olarak sık karıştırılan yöntem ve teknik kavramının incelenmesi gerekmektedir. Yöntem, belli bir hedefe ulaşmak için planlı olarak izlenen yol, teknik ise yöntemin uygulanış biçimi olarak tanımlanabilir. Ancak her yöntem ve teknik her hedef için uygulanılamayacağından hedefe uygun yöntemi ve tekniği seçmek önemlidir. Örneğin bir binada çıkan yangını söndürmek için kullanılan yöntem teknikle bir ormanda çıkan yangını söndürme yöntem tekniği birbirinden farklıdır. Bu durum eğitim-öğretim sürecinde de farklı özelliklere sahip öğrencilerin varlığıyla benzerdir. Dolayısıyla hedefleri gerçekleştirmede izlenecek yolun, parantez içinde yöntemin ve yöntemin uygulanış biçiminin, parantez içinde tekniğin doğru bir şekilde belirlenerek uygulanması gerekmektedir. Bunun içinde hangi yöntem ve tekniklerin var olduğunun, bunların nasıl uygulanacağının, özelliklerinin kullanılırken nelere dikkat edilmesi gerektiğinin bilinmesi önemlidir. Bu bölümde de bu amaçla anlatım yöntemine, tartışma yöntemi ve tekniklerine, problem çözme yöntemine, gösterip yaptırma yöntemine, örnek olay yöntemine, bireysel çalışma yöntemine, modüler öğretim yöntemine, okuma çemberi yöntemine, yaratıcı drama yöntemi ve tekniklerine değinilmiştir. Anlatım yöntemi. Anlatım yöntemi bilgilerin, kavramların, ilkelerin hazır olarak öğretmen tarafından her eğitim seviyesindeki öğrencilere sunulabileceği geleneksel ders anlatım yöntemidir. Bu özelliği ile sunuş yoluyla öğretim stratejisinde kullanılabilecek ve daha çok öğrenciye ilgi bilgi basamağındaki hedefleri kazandırmada etkili olabilecek yöntemlerden biridir. Yöntem, maliyetinin olmaması, büyük miktardaki bilginin kısa zamanda kalabalık bir gruba sunulması, bilinmeyen bir konunun sunumunda etkililik açısından avantajlı olmasına karşın öğrencinin öğrenmede pasif konumunda olmasından dolayı sınırlılığa da sahiptir. Bu sınırlılık da bilgilerin ezberlenmesine neden olmakta ve ezberlenen bilgiler de kalıcı olmamaktadır. Bu yöntem aynı zamanda öğrenci katılımının olmaması, taksim çok az olması, öğrenci ön bilgisinin dikkate alınmaması ve bilimsel becerilerin gelişiminin göz ardı edilmesi gibi dezavantajlara da sahiptir. Anlatım yönteminin kullanımı her ne kadar basit olarak görülse de aslında diğer birçok yöntemden daha dikkatli kullanılması gereklidir ki yukarıda belirtilen sınırlılıkları avantaja dönüştürülebilsin. Bu nedenle yöntem kullanılmadan önce bir ders planının yapılması, amaçların belirlenmesi, uygun ölçme değerlendirme etkinliklerinin tasarlanması, bunların yanı sıra öğretmenin dili etkili kullanması, fiziksel öğrenme ortamının da uygun olması gereklidir. Bunun için de anlatım yöntemi aşağıda belirtilen adımlar doğrultusunda planlanmalıdır. 1. Ders için hazırlık. Bu adımda dersin genel çerçevesi ve alt başlıklarının belirlenmesi, kazanımların yazılması, kullanılacak öğretim materyallerinin ve teknolojilerin hazırlanması, varsa alınması, gerekli güvenlik önlemlerinin, gözden geçirilmesi, stresten uzak, rahat bir öğrenme ortamının sağlanması yer almaktadır. 2. Derse giriş. Derse ilgi çekici, etkili bir girişin yapıldığı adımdır. Bu adımda konuya güncel bir olayı ya da kişisel deneyimi anlatarak başlamak, soru sormak, konuyla ilgili bir espri yapmak gibi dikkat çekici etkinliklerle başlanması önerilmektedir. 3. Bilgilerin belli bir düzen içinde sunulması. Bu adımda ders için hazırlık aşamasında gerçekleştirilen tasarımlar uygulanır. Burada konunun basitten karmaşığa sunulması, soyut kavramları somut hale getirebilecek örneklerin verilmesi, gerçek yaşamla ilişkilendirilmesi gibi birçok öğretim ilkesi kullanılabilmektedir. 4. Dersin sonlandırılması. Bilgi aktarımının son adımı olan bu aşamada öğretmen, konunun genel bir özetini yaparak uygulamalar gerçekleştirerek bu adımı tamamlar. Ayrıca eksik bilgileri tamamlamak adına soru cevap yönetimini kullanarak öğrencilere tartışma yaptırır ve eksiklikleri tamamlar. Bahsedilen adımlar doğrultusunda uygulanan anlatım yönteminde yöntemi daha etkili hale getirmek için ayrıca aşağıdakilere de dikkat edilmesi gerekmektedir. 1. Anlatım yönteminde bilginin sunumundan tek kaynak olarak öğretmenin olduğu, yani yöntemin öğretmen merkezli olduğu düşünüldüğünde etkileşimin ve iletişimin hiç olmadığı, taksim yetersiz olduğu söylenebilir. Bu nedenle ders, öğretmen-öğrenci ve öğrenci-öğrenci etkileşimini sağlayabilecek farklı öğretim yöntem veya teknikleriyle desteklenmelidir. 2. Öğrenci tepkilerini anlayabilmek için öğrencilerle göz iletişimi kesilmemelidir. 3. Önemli bilgilerin vurgulanması ve bunların kalıcı olması için tekrarlar yapılarak ses vurgularıyla desteklenmelidir. 4. Bilgilerin aktarılmasında sözlü sunuma ek olarak beden dili de etkili bir şekilde kullanılmalıdır. 5. Dağılan öğrenci ilgisini toplamak için zaman zaman not tutturulmalıdır. 6. Konuyla ilgili bol örnekler verilmelidir. 7. Öğrencinin bilgiyi organize etmesine yardım etmek amacıyla bilgiler arası geçişlerde bağlantılar kurulmalıdır. 8. Öğrencilerin dersin akışını izleyebilmelerini sağlamak için varsa ders notu önceden dağıtılmalıdır. 9. Öğrenci ilgisini çekebilmek için sunulan bilgi gerçek yaşamla ilişkilendirilmelidir. 10. Öğrenci ilgisini uyanık tutabilmek için konuyla ilgili esprilere yer verilmeli, fıkralara veya güncel olaylara atıf yapılarak ortam rahatlatılmalıdır. 11. Dersin sonunda tablo, grafik, şekil gibi daha çok görselliği destekleyecek şekilde konu özeti yapılmalıdır. Tartışma yöntemi. Tartışma yöntemi bir konunun iki veya daha fazla kişi, taksim, grup tarafından karşılıklı olarak derinlemesine incelemesini, düşünülmesini sağlamak amacıyla daha çok buluş yoluyla öğretim stratejisinde ve kavrama düzeyindeki davranışların kazandırılmasında kullanılan bir öğretim yöntemidir. Bu yöntemle öğrencilerin konuyla ilgili yorum yapmaları, konuyu savunmaları, konunun nedenlerini ortaya koymaları sağlanır. Bu yöntemin başarısı büyük ölçüde öğretmenin sınıf tartışmasını doğrudan yansıtıcı ya da açık uçlu sorularla başlatma ve yönteme ve yönetme becerisine bağlıdır. Bunun için de iyi bir planlamanın yapılması gereklidir. Bu planın içinde tartışmanın amacı, süresi, kuralları belirlenmeli ve kurallara uymalara neden gibi uymayanlara ne gibi yaptırımların uygulanacağı saptanmalıdır. Buna göre tartışma yönteminin kullanılacağı bir derste 4 temel başlıkta hazırlık yapılmalıdır. 1. Tartışmanın temelini oluşturmak amacıyla öğretmen tarafından bir açıklamanın verilmesiyle konuya ya da probleme giriş yapılması. 2. Tartışmayı başlatmak için bir olay, bir kurgu veya bir durumun ortaya atılması. 3. Öğretmen ve birkaç öğrenciyle birlikte konunun ana noktalarının belirlenerek tartışma için başlangıcın sağlanması. 4. Her bir öğrenciye konuyla ilgili deneyimin sorulması. Bu temel başlıkların yanı sıra yöntem kullanılırken aşağıdaki hususlara da dikkat edilmesi yöntemin daha etkili ve verimli olmasını sağlayacaktır. Tartışma sırasında mümkün olduğunca öğrenciler birbirlerinin yüzünü görebilecek şekilde oturmalıdır. 2. Tartışmada kullanılacak dilin küfür, argo gibi kelimeleri içermemesine dikkat edilmelidir. 3. Farklı fikirlere saygı duyulacak bir ortam oluşturulmalıdır. 4. Tartışma için her öğrenciye eşit konuşma süresinin verilmesine özen gösterilmelidir. 5. Tartışmanın konu dışına çıkmaması için amaç tartışmayı yöneten öğretmen tarafından sık sık hatırlatılmalıdır. 6. Tartışmanın sınıfın dışına çıkmasını engelleyecek önlemler alınmalıdır. 7. Tartışmayı yöneten öğretmen taraf tutmamalı, objektif olmalıdır. 8. Planlanan sürenin dışına çıkılmamasına dikkat edilmelidir. 9. Tartışma sırasında öğretmen olası çıkabilecek kavgaları önlemek amacıyla öğrencileri izlemeli ve göz iletişimini kesmemelidir. 10. Tartışma sonunda konu öğretmen ve öğrencilerle birlikte değerlendirilmeli ve özetlenmelidir. Bu yöntemin kullanımında iki önemli yarar vurgulanmaktadır. Bunlardan birincisi bilişsel ve duyuşsal yararlardır ki bunlar da bireyin problem çözme becerisinin gelişimi, kavramların keşfi ve tutum değişimidir. İkincisi ise katılımcı öğrenmedir ki bu da öğrenmenin kalıcılığını sağlamaktadır. Aynı zamanda bu yöntem bireyin iletişim becerisinin gelişimini sağlamakta, liderlik becerilerini geliştirmekte, bireyin analiz, sentez ve değerlendirme yapabilmesine de olanak sağlamaktadır. Öğretmen açısından da yetenekli öğrencilerin keşfini sağlayarak öğrencinin yönlendirilmesine katkı sağlamakta, öğrencilerin farklı perspektifleri görmesini, toleranslarının ve farkındalıklarının gelişmesini, bilginin yeniden yapılandırılmasını olanaklı kılmaktadır. Buna karşılık yöntem zaman açısından ekonomik olmamakla birlikte kalabalık sınıflarda uygulanmasında da sınıf yönetimi ile ilgili güçlüklerin çıkabileceği bir yöntemdir. Yöntemin bir başka sınırlılığı ise yönteme dahil olacak hedef grubun en az uygulama düzeyinde olması gerekliliğidir. Tartışma teknikleri. Tartışma yöntemi içerisinde kullanılan birçok teknik bulunmaktadır. Bu tekniklerden bazıları aşağıda özetlenmiştir. Büyük grup tartışması. Büyük grup tartışması, öğretmen ve öğrenci arasındaki bilgi transferinin sorularla ve öğrencilerin verdiği örneklerle sınıfın tamamının katıldığı bir tekniktir. Bu teknikte öğretmen ve öğrenci arasında güçlü bir etkileşim meydana gelir. Bu etkileşime karşılık büyük grup tartışmaları öğretmenlerin etkili bir hazırlık yapmasını ve öğrencilerin uyması için kurallar koymasını gerektirir. Bu kurallar öğretmenin sınıf hakimiyetini kaybetme riskini ortadan kaldırabilir. Çünkü bu teknikte sınıfın tamamının katılımı esastır. Küçük grup tartışması. Küçük grup tartışmaları bir grup yöneticisinin başkanlığında 3-8 kişiden oluşan karşılıklı iletişim ve etkileşim içinde gerçekleşen bir tartışma tekniğidir. Bu teknikte sınıf hakimiyetinin kaybedilmesi riski büyük grup tartışmasına göre daha azdır ve öğrenciler kendi içlerinde daha uzun süre tartışabilirler. Aynı zamanda büyük grup tartışmasına katılmayan öğrencilerin de tartışmaya katılımını zorunlu kılan bir tekniktir. Tartışma sonunda her grup raporunu hazırlar ve raporlar grup sözcüleri tarafından sınıfa sunulur. Münazara. İki grubun dinleyiciler ve bir jüri önünde bir konuya ilişkin iki zıt fikri tartışmasıdır. Münazarada savunulan iki zıt görüş tarafsız bir dinleyici grubuna aktarılır. Gruplar birbirlerinin tezlerini çürütmek için savunma yaparlar ve tartışmalar uzman bir jüri tarafından değerlendirilerek kazanan grup açıklanır. Burada amaç her ne olursa olsun galip gelmektir. Bu teknik öğrencilerin görüşlerini düzenli ve anlaşılır biçimde açıklamalarına, konuları çok yönlü kavramalarına karşı görüşlerini çürütmek için bilgilerden süratle yararlanmalarına yardım eder. Fakat bu tekniğin uygulanabilmesi için bazı koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir. Sorunun her husustan önce bir fikir tartışması olduğu kabul edilmelidir. Münazara ekipleri savunacakları konuyu çok iyi araştırmalılar ve savundukları düşüncelere inanmalıdırlar. Münazara konusu iki karşıt tez halinde düzenlenebilmelidir. Çünkü birçok konu evet ve hayır ile çözülmeyecek kadar karmaşıktır. Dinleyicilerin ön bilgisi olmalıdır. Bu koşullar sağlandıktan sonra münazarada grupları harekete geçirecek bir soru görüş ortaya atılır. Gruplar bu soru taksim görüş çerçevesinde savundukları fikri tanımlar, her iki grup da savunmalarını kanıtlarla güçlendirmeye ve birbirlerinin fikirlerini kıyasıya çürütmeye çalışırlar. Tartışma sonucunda genel bir özet yapılarak münazara sonlandırılır ve oylamaya geçilir. Münazara tekniği öğrencilerin iletişim ve fikirlerini savunma becerilerini geliştiren en etkili konuşma aktivitesidir. Bu aktiviteyle öğrencilerin eleştirel düşünme, analiz etme, mücadele etme ve karar verme becerilerinin gelişimini sağlar. Bu avantajlarına karşılık her konuya uygun olmaması, uzun bir zaman ve hazırlık gerektirmesi gibi sınırlılıklara da sahiptir. Forum. Öğrenciler ve öğretmenler arasındaki eş zamanlı iletişimi sağlayan forum tekniği, öğrencilerin ileri düzeyde soru sorabilme ve yorum yapabilme becerilerine katkı sağlayarak öğrencilerin tartışmaya aktif olarak katılımını cesaretlendirmektedir. Bu teknikte öğrenciler öğretmen yönetiminde uzman gruba soru sorar ve uzmanlar bu soruları yanıtlar. Dinleyiciler sorularını yazılı veya sözlü sorabilir, kendi düşüncelerini açıklayabilirler. Ancak dinleyiciler kendi aralarında tartışamazlar ve birbirlerine soru soramazlar. Forum tekniğinde forum yöneticisinin rolü tekniğin etkililiğinde önemlidir. Forum yöneticisi katılımcılar için kuralları koyan, bu kurallara uyulup uyulmadığını denetleyen, bir zaman sınırı koyan ve hem uzmanlar hem de izleyiciler arasındaki iletişimi ve etkileşimi sağlayan kişidir. Bu yönüyle de tarafsız olmalıdır. Sempozyum. Yapılandırılmış grup sunumu olan sempozyum tekniğinde eş zamanlı birçok oturum ve bu oturumları yöneten oturum başkanları bulunmaktadır. Sunum yapan kişiler konuyla ilgili araştırmalarını ve bilgilerini kendilerine verilen 5-15 dakikalık bir süre içinde sunarlar. Buradaki öncelikli amaç izleyiciyi konuyla ilgili bilgilendirmektir. Bu süreçte oturum başkanı başarılı bir sempozyum için birkaç önemli adımı izlemelidir. Fiziksel çevreyle ilgili hazırlıkları kontrol etmeli, her konuşmacıya eşit süre vermeli ve konu üzerinde açık bir özet yapmalıdır. Bu teknik sınıf uygulaması açısından değil, okulların düzenleyebileceği geniş çaplı bir teknik olarak düşünülmelidir ki son zamanlarda liseler arası farklı alanlarda birçok sempozyum düzenlenmektedir. Bu sempozyumlarla öğrenciler çeşitli konularla ilgili bilgilenmekte. Bu bilgiler aynı zamanda hem alanları hem de meslekleri tanımada yardımcı olmakta ve öğrencilere rehberlik etmektedirler. Açık oturum. Değişik görüşlere sahip küçük bir öğrenci ya da konuşmacı grubun bir başkan yönetiminde sanatsal düşünce, siyasal, toplumsal ve benzeri içerikli bir konuyu diğer bir öğrenci kitlesi önünde tartışması için düzenlenen sözel bir iletişim türüdür. Uygulama olarak panel, münazara ve sempozyum tekniklerinin benzeridir. Bu teknikte farklı olarak tartışılan konu bir grubun tamamını ilgilendirmekte ve uzmanlar oturum başkanından söz alarak konuşmaktadırlar. Seminer. Seminer tekniği gelişmiş bir grup tekniğidir ve bu teknik genellikle bir konu üzerinde uzman bir kişinin konuyla ilgili bilgi ve deneyimlerini formal bir ders şeklinde öğrencilere sunduğu ve daha sonrasında tartışmanın gerçekleştirildiği bir tekniktir. Seminer tekniği aynı zamanda öğrenci hazırlığını ve katılımını da gerektirir. Sadece anlatım yönteminin monotonluğunu ortadan kaldırmaz, aynı zamanda öğrencilerin konu üzerinde derinlemesine düşünmesini sağlayarak soru sorma becerisini ve özgüvenini geliştirir. Sunulacak konunun özelliğine göre seminer bir veya iki gün sürebilir. Kolegyum. Panel tekniğiyle benzerlik gösteren bu teknikte iki panel grubu ve bir yönetici bulunmaktadır. Panel grupları karşılıklı yüz yüze olacak şekilde otururlar. Birinci grup 3-5 kişilik uzmanlardan oluşan kaynak gruptur. İkinci grup ise öğrencilerden yani dinleyicilerden oluşmaktadır. Öğrenciler konuyu sunarak sorularını kaynak gruptaki uzmanlara sorarlar. Panel yöneticisi dinleyicileri soru sormaya ve tartışmaya cesaretlendirerek konuyu özetler. Bu tekniğin güçlü yönleri her şeyden önce forum ve panel tekniklerini birleştirmesi ve sunulan konu ya da problemin uzmanlar tarafından doğrulanmasını sağlamasıdır. Bu açıdan değerlendirildiğinde uzmanların alanlarında eğitimli olmaları ve öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verebilmeleri gerekmektedir. Panel. Sınıf içinde bir yönetici başkanlığında bir konunun çeşitli yönleriyle belirli bir zaman içinde 3 veya 4 konuşmacının katılımıyla gerçekleştirilen bu teknikte yönetici tartışmayı başlatır, tartışmanın amacının dışına çıkmaması için odakta tutar ve eşit olarak tüm panel üyelerinin katılımını sağlar. Panel üyeleri ve paneli dinleyen öğrenciler birbirleriyle etkileşim ve iletişim kurabilirler. Bu yönüyle panel tekniği forum tekniğine göre daha informal bir ortam içerisinde gerçekleştirilmektedir. Panel tekniğinin temel amacı öğrencileri konuları olayları ya da sonuçları değerlendirmek için cesaretlendirmek, farklı bakış açılarının farkındalığını sağlamak, eleştirel düşünme ve konuşma becerisini geliştirmek, aynı zamanda davranış değişikliği de sağlamaktır. Zıt panel. Bu tekniğin uygulanabilmesi için tartışılacak konunun önceden öğrenciler tarafından bilinmesi gerekmektedir. Teknik uygulanırken bir yönetici vardır ve bu yönetici sınıfı iki gruba böler. Gruplardan biri soru sorar, soru soran, diğeri ise cevap veren gruptur. Gruplara verilen 10-15 dakikalık bir sürede soru soracak olan grup sorularını, cevap verecek grup ise olası gelebilecek sorulara ilişkin cevaplarını hazırlar ve daha sonra soru cevap şeklinde tartışma gerçekleştirilir. Soru grubunun sorduğu soruya cevap gelmiyorsa soru grubu kendi sorusunu cevaplayabilir. Öğretmen grupların yanıltıcı ve konu dışı soru sormalarını hep aynı öğrencinin soru sormasını ve yanıtlamasını engellemelidir. Fısıltı, taksim, vızıltı grupları. Konu öğretmen tarafından anlatıldıktan hemen sonra küçük gruplar oluşturulur. Bu gruplar öğretmen olmaksızın konuyla ilgili kendi aralarında tartışırlar ve tüm grupların kendi içindeki tartışması bittikten sonra diğer grup üyeleriyle sonuçlar paylaşılarak gruplar arasındaki sorular ve yorumlar tartışılır. Bu tekniğin en önemli avantajı sınıfın tamamının tartışmaya katılımını sağlaması ve bu yapılırken de resmi olmayan serbest bir ortamda öğrencilerin birbirleriyle rahatça tartışmasıdır. Phillips 66. Donald Phillips tarafından geliştirilen bu teknikte 66 rakamı 6 kişilik gruplarda 6 dakika içinde bir konunun tartışılmasını ifade etmektedir. Öğrenciler önce 6'şar kişilik gruplara ayrılır, daha sonra her gruba bir soruyla birlikte fikirlerini raporlaması için bir kart verilir ve gruplara konularını tartışmaları için 6 dakika süre tanınır. Bu sürenin sonunda her gruptan bir temsilci konularının önemli bulgularını sunar. Bu teknik iyi yapılandırıldığında grup etkililiğini arttırarak öğrencilerin özellikle dinleme, konuşma ve özetleme becerilerinin gelişimini sağlar. Aynı zamanda kısa bir sürede öğrencinin bir konu üzerinde hızlı bir şekilde düşünerek karar vermesini de sağlamaktadır. Çember. Çember tekniğinde yaklaşık 3-8 kişilik gruplar oluşturulur. Her bir gruptan konuyu ya da problemi sunacak bir başkan seçilir. Başkanın rolü tartışmaya kılavuzluk etmek, konuya giriş yapmak, tartışmayı aktif tutmak, konuyu ve sonucu özetlemektir. Çember şeklinde bir masanın etrafında oturan her grup kendi konusunu grup içinde tartışır. Böylelikle grup üyeleri konuyla ilgili bilgi alışverişinde bulunarak yeni fikirler üretir ve bu yeni fikirler listelenerek diğer gruplarla paylaşılır. Konuşma halkası. Grup üyelerince kabul edilmiş bir içerikte duygular ve düşüncelerin vurgusu için bir forum olarak hizmet eden konuşma halkası karşılıklı destek için tasarlanmış bir teknik. Ve bu teknikte grup üyeleri hiyerarşi olmadan halka şeklinde otururlar. Amaç tartışılan konuda ortak bir fikir birliği sağlanmasıdır. Her üye sözü kesilmeden sırasıyla verilen konuşma süresinde fikirlerini paylaşır, ancak diğer öğrenciler sadece dinlerler. Bu teknik çoğu zaman verilen bir durumda öğrencilerin empati kurarak konuyla ilgili duygularını ve paylaşması amacıyla da kullanılmaktadır. Bu amaçla öğretmen tarafından bir durum ya da bir öykü verilerek halka şeklinde oturan öğrencilere sırasıyla bununla ilgili fikirlerini belirtmeleri istenir. Bu açıdan bakıldığında konuşma halkası tekniği hem öğrenciler arasında iletişim sırasının düzenlenmesine hem de empati becerisinin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Düşün, eşleş, paylaş. Öğrencilere öğretmen tarafından bir konu, problem ya da durum verilir. Öğrenciler konu üzerinde önce tek başına düşünürler. Daha sonra da istedikleri arkadaşlarıyla eşleşerek konuyu 2-3 kişi tartışırlar. Tartışma tamamlandıktan sonra grup sözcüsü ulaştıkları sonucu diğer eşleşmiş gruplarla paylaşır. Amaç öğrencilerin bilgiyi yeniden oluşturması ve zihinsel becerilerini kullanmasını sağlamaktır. Sokrat tartışması. Sokrat tartışması tekniği öğretmen önderliğinde kılavuz sorularla öğrencilerin bir konuyu anlamasını ve doğru cevabı bulmasını sağlayan, öğretmen ve öğrenci arasında karşılıklı gerçekleştirilen diyaloğa dayalı bir tekniktir. Bu teknikte öğretmen sorduğu sorularla öğrencileri düşünmeye teşvik ederek düşüncelerini açıklamasını sağlar. Bu tekniğin amacına ulaşabilmesi için 4 kural bulunmaktadır. 1. Katılımcılar konuyu önceden okuyup gelmelidir. 2. Katılımcılar cevaplarını yazılı kanıtlarla desteklemelidirler. 3. Katılımcılar uzman kişiler olmamalıdır ki herkes benzer bilgiyle tartışmaya katılabilsin. 4. Soruları sadece öğretmen sormalıdır. Sokratik sorular 6 farklı kategoride sınıflandırılmıştır. 1. Açıklama soruları. Bir örnekle açıklayın. Kendi kelimelerinizle nasıl açıklayabilirsiniz? Bunu tanımlamanın doğru yolu nedir? 2. Varsayım soruları. Konu hakkında niçin böyle düşünüyorsunuz? Varsayımlarınız nelerdir? Neyin doğru olduğuna inanıyorsunuz? 3. Sebep ve kanıt soruları. Sizi buna inandıran nedir? Bunun doğru olduğunu niçin düşünüyorsunuz? Bu kanıttan şüphelenmeniz için bir neden var mı? 4. Görüş ve bakış açısı soruları. Bu kimin bakış açısıdır? Diğer bir bakış açısı nedir? Ne kadar daha farklı bakış açıları olabilir? 5. Öneri ve sonuç soruları. Bu nasıl etkiler? Bu niçin önemlidir? Eğer bu gerçekse sonuç ne olurdu? 6. Önceki bir soru ya da konuyla ilgili sorular. Bu soru ne anlama gelir? Bu iyi bir soru mudur? Niçin bu soru soruldu? Tekniğin uygulanmasında önce öğrencilerin cevap verebileceği açık uçlu bir soru sorulur. Daha sonra öğrencilerin hedef konu üzerinde odaklanmasını ve cevaplarını sınırlandırmak için konuyla ilgili daha spesifik sorular sorulur. Göze çarpan noktaları yakalamak için sorular arasındaki tartışmanın özeti yapılır ve son olarak da öğrencileri istenen sonuca ulaştırmak için bir kapanış sorusu sorularak tartışma bitirilir. Böylelikle öğrencilerin konu üzerinde analitik düşünmesi, fikirleri ve fikirler arası bağlantıları görebilmesi, yansıtıcı düşünebilmesi ve bir soruya birden fazla cevap üretebilmeleri sağlanır. Bu avantajlarının yanı sıra kalabalık sınıflarda uygulanamaması, öğrencilerin en az kavrama düzeyinde olmaları, her konu için soru hazırlanamaması ve soru cevap yöntemiyle karıştırılabilmesi gibi sınırlılıkları da vardır. Görüş geliştirme. Belirgin çelişkiler ve kutuplanmış tutumları kapsayan konuların öğretiminde öğrencilerden görüş geliştirmek için kullanılan bir tartışma tekniğidir. Bu teknikte öğretmen bir konuyla ilgili soru sorar. Öğrenciler soruya kesinlikle katılıyorum, katılıyorum, kararsızım, katılmıyorum ve kesinlikle katılmıyorum şeklinde cevaplar verirler ve gerekçelerini açıklarlar. Kar topu tekniği. Kar topu tekniğinin amacı sınıfın tamamını tartışmanın içine çekmek ve bunu yaparken de öğrencilerin fikirlerini paylaşmasını, paylaşımla farklı bakış açılarını yakalamasını sağlamaktır. Bu tekniğin uygulamasında aşağıdaki adımlar izlenir. 1. Öğrencilere bir konu üzerinde iyice düşünmeleri için birkaç dakika verilir ve onlardan düşüncelerini bir kağıda yazmaları istenir. 2. Daha sonra öğrenciler 2 kişi olurlar ve yaklaşık 5 dakika içinde düşüncelerini eşleriyle paylaşırlar. 3. Çiftler 4'er kişi olurlar ve 10 dakika içinde fikirlerini paylaşmaya devam ederler. 4. 4'er kişilik gruplar tekrar birleşerek 8'er kişilik gruplar oluşturur ve tartışırlar. Gruplardaki sayı artışıyla öğrencilere verilecek düşünme süresi de arttırılır. Bu süreç bütün sınıf grup oluşturuncaya kadar devam eder. Bu tekniğe kar topu denmesinin nedeni grubun giderek büyümesidir. Ancak büyüme sırasında konunun ve daha önceden öğretmen tarafından belirlenen tartışma süresinin dışına çıkılmamalıdır. Fikirler arası bağlantılarla oluşturulan farklı görüşleri özetlemek adına tartışmanın sonunda grupların ortak çıktılara ulaşması sağlanmalıdır. Problem çözme yöntemi. Problem çözme yöntemi bilimsel araştırma sürecinden yola çıkarak bireysel ya da grupla gerçekleştirilen ve araştırma inceleme yoluyla öğretim stratejisinde kullanılabilecek bir öğretim yöntemidir. Öğrenci merkezli, öğrencilerin öğrenmelerini gerçek hayatla ilişkilendirmeyi kolaylaştıran ve öğrencilere bilimsel tutum geliştirmede yararlı olan bu yöntem, aynı zamanda öğrencilerin karar verme ve çözüm yolu üretme becerilerini de geliştirmektedir. Bu yöntemin kullanımıyla öğrencilerin uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme yapma becerilerinin gelişimi de sağlanmaktadır. Bu yöntemin kullanımında seçilecek konunun öğrenci motivasyonunu arttırması açısından ilginç, anlamlı ve güncel yaşantımızdaki gerçek bir problem olması ve problemin eğitsel bir değere sahip olması gerekmektedir. Bunlar sağlanabildiği ölçüde bu yöntem öğrencileri düşünmeye, kendi kendine öğrenmeye, yaratıcı çözüm yolları bulmaya ve bilgiyi yeniden yapılandırmaya yönlendirir. Yöntemin uygulanmasında izlenmesi gereken bazı temel basamaklar şunlardır. 1. Problemin farkına varılması. 2. Problemin sınırlandırılması, tanımlanması ve problem hakkında bilgi toplama. 3. Problemin çözümü için alternatif çözüm yolları üretme. 4. Çözüm yollarını deneme. 5. Problemi çözme ve raporlaştırma. Tüm bu basamakların gerçekleştirilmesinde öğretmen kılavuz rolünde olup öğrencilerin çözüm yolu üretmesi için onları cesaretlendirmeli ve her basamakta izleyerek geri bildirim vermelidir. Problem çözme yönteminde iki yaklaşım izlenebilir. 1. Tüme varım yaklaşımı. Bu yaklaşım buluş yoluyla öğretim stratejisi temelinde yapılandırılmış ve öğrencinin bilgiyi kendisinin keşfetmesini sağlayan bir süreçtir. Yaklaşım gözlemleme, benzerlik ve farklılıkları bulma, sınıflandırma, özetleme ve genelleme ile uygulama ve doğrulama süreçlerini içerir. Bu süreç doğrulama ve açıklamayı kapsadığı için öğretimsel bir yaklaşımdır. Öğrenci parçaları birleştirerek problemi çözmeye çalışır. Parçalar önceden verildiği için birleştirmede daha hızlı bir şekilde yapılabilir. 2. Tümden gelim yaklaşımı. Öğrencilere kurallar ve genellemeler verilerek öğrencinin bunları doğrulaması istenir. Bu sırada yeni bir bilgiye ulaşılabilir, ancak bu yaklaşım soyut kavramlar ve kurallardan oluştuğu için her yaş grubu için uygun olmayabilir. Gösterip yaptırma yöntemi. Bir becerinin gerçek araç gereç kullanılarak doğal ortamında öğrenilmesini ve geliştirilmesini sağlayan, sunuş ve buluş yoluyla öğretim stratejisinde kullanılabilecek daha çok psikomotor becerilerin gelişimini destekleyen bir yöntemdir. Bu yöntem gerçek işin başında bir öğretim sağladığı için iş başından eğitim yöntemi olarak da bilinmektedir. Bu yöntemin kendine özgü avantajları ve sınırlılıkları bulunmaktadır. En önemli avantajı yaparak, yaşayarak öğrenmeyi desteklemesi ve bunun da öğrenmelerini daha kalıcı olmasını sağlamasıdır. Aynı zamanda eğitim araç gereçlerine ayrıca yatırım yapılmadığı için maliyeti de düşüktür. Ancak iş kazalarının yaşanması, öğrenme ve uygulama arasında ortaya çıkan ürünün hatalı olması, grup öğretimine uygun olmaması, araç gerecin zarar görmesi ve buna bağlı olarak da maliyetin yükselmesi gibi sınırlılıkları da bulunmaktadır. Gösterip yaptırma yönteminin basamakları aşağıdaki gibidir. 1. Hazırlık basamağı. Bu basamakta eğitimci gerçekleştirilecek beceriyle ilgili açıklamalar yapar, araç gereçlerin teminini sağlar, alınması gerekli güvenlik önlemlerini varsa alınır. 2. İşin öğrenciye gösterilerek yapılması. Bu basamakta öğretmen tarafından öğretilmek istenen beceri yapılarak öğrenciye gösterilir. Ancak bu basamakta öğretmen beceriyi eksik gerçekleştiriyorsa ya da yanlış yapıyorsa öğrenci de 3. basamakta bunu taklit edeceğinden beceriyi yanlış, eksik öğrenmesi söz konusu olabilir. Bu nedenle öğretmenin bilgi ve becerisinin doğru olması gerekmektedir. 3. Öğretmen kılavuzluğunda işin öğrenci tarafından yapılması. Bu basamakta öğrenci beceriyi öğretmen kılavuzluğunda gerçekleştirir. Becerinin gerçekleştirilmesinde öğretmen öğrenciye anında geri bildirim vererek yanlış taksim eksik öğrenmesini engeller. 4. Sürecin ve sonucun değerlendirilmesi. Bu basamakta becerinin gerçekleştirilmesi sırasındaki işlem basamakları ve ortaya çıkan ürün öğretmen ve öğrenci ile birlikte değerlendirilerek tartışılır. Yöntem uygulanırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. Kazandırılmak istenen beceri önce öğretmen tarafından yapılarak öğrencilere gösterilmelidir. Her öğrenciye yeterli zaman ve tekrar yapma şansı verilmeli. Gösteride kullanılacak araç gereçler önceden hazırlanmalıdır. Bir beceri iyice öğretildikten sonra bir başka beceriye geçilmelidir. Beceri öğretimi basitten karmaşaya doğru olmalıdır. Becerinin gerçekleşeceği yerde güvenlik önlemleri alınmalıdır. Yapılacak işler bir akış çizelgesinde ya da yazı tahtası üzerinde gösterilmelidir. Örneğin, sabun yapma kazanımını laboratuvarda gösterip yaptırma yöntemiyle kazandırmak isteyen bir öğretmen, gösterip yaptırma yönteminin birinci basamağı olan hazırlık basamağında öncelikli olarak deney sırasında kullanılacak, parantez içinde beher, deney tüpü, glikol, yağ, cam baket, erlen, mezür, süzgeç kağıdı, huni, piset, fenolflutain ve HCl. Araç, gereç ve kimyasalları hazırlar. Bu hazırlık sırasında eldiven ve önlük giyerek gerekli güvenlik önlemlerini alır. İkinci basamakta öğretmen sabun yapma deneyini işlem sırasına göre göstererek yapar. Üçüncü basamakta güvenlik önlemlerini almış öğrenci öğretmen kılavuzluğunda sabun deneyini gerçekleştirir. Bu süreçte öğrenciler öğretmenin hazırlamış olduğu tahtaya çizilmiş, taksim yazılı olan işlem listesine göre deneyi gerçekleştirir. Öğrenciler deneyi yaparken öğretmen geri bildirim verir, eksikleri tamamlar, yanlışları düzeltir. Sabun elde edildikten sonra öğretmen ve öğrenci birlikte hem deney sürecini hem de elde edilen sabuna ilişkin değerlendirme yapar. Örnek olay yöntemi. Örnek olay yöntemi farklı yöntemleri içinde barındıran kanıt ve araştırma temelli gerçek bir yaşam içeriğinde birçok yönüyle odaklanan ve öncelikli amacı bir konu üzerinde derinlemesine bir anlayış üretmek olan bir yöntemdir. Bu yöntem öğrencinin problemli bir olay hakkında gerçek ve geçerli bilgileri, bizzat kendisinin bu olayı anlatması, olay hakkında gerekli verileri toplaması, bunları öğrenip analiz etmesi ve değerlendirmesini sağlar. Bu yönüyle buluş ve araştırma inceleme yoluyla öğretim stratejilerinde kullanılabilecek bir yöntemdir. Aynı zamanda öğrencileri yaratıcı çözüm yolları üretmeye, eleştirmeye, konuyu derinlemesine düşünmeye, problemi çözmeye, karar vermeye de cesaretlendirir. Ancak bu yöntemin uygulanabilmesi için öğrencilerin en az uygulama düzeyinde olması gerekmektedir. Bu yöntemde örnek olay öğretmen tarafından ya da öğrenci tarafından hazırlanabilir. Öğretmen tarafından hazırlanan örnek olaylar öğrencilere yazılı olarak ya da slayttan gösterilerek sunulabilir. Ancak örnek olayın yazılı olarak öğrencilere verilmesi, örnek olayın çözümü üzerinde öğrencilerin düşünmelerini, kısa notlar almalarını sağlaması açısından tercih edilebilir bir durumdur. Örnek olayların tasarımında önemli olan bazı adımlar bulunmaktadır. Bunlardan birincisi bir olayın seçimidir ki bu olay gerçek ya da kurgu olabilmektedir. İkinci adım örnek olay tümünün seçilmesidir ki eksik metin, tam metin ve birbirini izleyen örnek olaylar olmak üzere 3 farklı örnek olay türü bulunmaktadır. Eksik metin örnek olaylarda öğrencilere çalışacakları konu hakkında sınırlı bilgi verilir. Öğrenciler bilgi ihtiyaçlarını öğretmene sorarak karşılarlar. Tam metin örnek olaylarda olayın tamamı öğrencilere verilir ve öğrenciler ek bir bilgiye, taksim kaynağı başvurmak durumunda kalmazlar. Birbirini izleyen örnek olaylar da çalışmaya sınırlı bilgilerle başlanır. Her basamak işlenip ilerledikçe ortaya yeni bilgiler çıkar. Üçüncü adım, örnek olayın tartışılması ve olayın çözülebilmesi için soruların cevaplanmasıdır. Dördüncü ve son basamakta öğrencilerle birlikte örnek olayın çözümü, analizi ile ilgili elde edilen sonuçlar özetlenerek ortak bir çıktıya ulaşılır. Örnek, rehberliğin fonksiyonuna örnek fonksiyonuna göre rehberlik çeşitlerinin analizine ilişkin bir hedefi gerçekleştirmek üzere aşağıdaki örnek olayın öğrenciler tarafından incelenmesi ve soruları cevaplayarak tartışması istenmiştir. Örnek olay. Mehmet lisede matematik bölümünde okuyan ancak okumayı sevmeyen bir öğrencidir. Buna bağlı olarak da ders başarısı düşüktür. Öğretmenleri, annesi ve babası bu başarısızlığından dolayı Mehmet'i sık sık sözel olarak eleştirmekte ve zaman zaman Mehmet'e manevi cezalar vermektedir. Sınıf içerisinde sürekli gürültü yaparak, diğer arkadaşlarıyla konuşarak sınıfın disiplinini bozan Mehmet her defasında öğretmenleri tarafından sınıftan atılmak durumunda kalmıştır. Mehmet okuldan bir ay uzaklaştırma cezası aldığında hayatının en mutlu anını yaşamış ve bu bir aylık boşlukta çok sevdiği ve zaman bulamadığı için gidemediği gitar kursuna başlamıştır. Cezasının ve kursun bitmesiyle birlikte Mehmet yine okuluna dönmüş ancak bu defa tam tersi olarak sınıfta uyumlu, sakin davranışlar sergilemeye başlamıştır. Bu durum ders başarısını arttırmamasına rağmen öğretmenleri ve ailesi tarafından olumsuzluğun ortadan kalkması şeklinde hoşnutlukla karşılanmıştır. Mehmet'in mutsuzluğu ise tüm bu olaylar arasında varlığını sürdürmüştür. Sorular. 1. Yukarıdaki örnek olayda rehberliğe ihtiyacı olan kişiler kimlerdir? Bu kişilerin hangi tür rehberliğe ihtiyacı vardır? Mehmet'in okul başarısızlığı için öğretim programı ve rehberlik servisi açısından ne tür önlemler alınabilir? 3. Yukarıdaki örnek olayda ayarlayıcı rehberliğin fonksiyonları açısından parantez içinde kişiyi anlama, geliştirme, düzeltici, bilgi sağlama, eksik taksim tam olarak gerçekleştirildiğini düşündüğünüz yönleri nelerdir? 4. Mehmet'e öğrenim hayatı süresince yeterli rehberlik yapıldığını düşünüyor musunuz? Cevabınız hayır ise nedenleri nelerdir? Bireysel çalışma yöntemi. Keller planı olarak da bilinen bireysel çalışma yöntemi, öğrencinin kendi başına öğretimini düzenlediği ve gerçekleştirdiği bir yöntemdir. Bu yöntem öğrencilere ikinci bir üniteye başlamadan önce bir ünitede önceden belirlenmiş bir yeterlilikteki seviyeye ulaşmak için yardım eder. Aynı zamanda her öğrenci kendi hızında esnek bir şekilde öğrenebilir. Bu da zaman kaybını önler. Bu yöntemde öğrenci kendi öğrenmesini kendi düzenlediği için ezber öğrenmelerinin engellenmesini sağlayarak anlatım yöntemi ya da öğretmen merkezli sınıfı, sınıf öğretiminin kullanımını en aza indirger. Modüler öğretim yöntemi. Modül başlangıcı ve sonu olan, bireysel öğretimi esas alan, ancak grupla öğretime de uygun olan, kendi içinde bütünlük gösteren, sistematik bir çerçevede düzenlenmiş öğretim yaşantılarından oluşmaktadır. Modüler bir öğretim yapılmadan önce modüllerle ilgili her türlü bilgiye ulaşılması gerekmektedir. Aksi bir durumda uygun özellikler taşımayan modüller, geleneksel öğretimdeki gibi öğretmenin konuyu parçalara bölmesiyle benzerlik gösterecek, buna bağlı olarak da hazırlanan tasarım gerçek bir modüler öğretim tasarımı olmayacaktır. Dolayısıyla herhangi bir beceriyi öğrenciye sunabilmek ve kazandırabilmek için tasarlanan bir öğretim ünitesi olarak tanımlanabilen modüler, içeriğinde öğretme-öğrenme konusu, öğretim-öğrenme yöntemleri, öğretme-öğrenme amaçları, gerekli donanım-değerlendirme metodu gibi pek çok bileşen taşıyan kapsamlı bir kavramı ifade etmektedir. Ve bu kavram uygulamada 5 temel koşulu içermektedir. 1. Eğitim programı kendi içinde bağımsız olmalı ve öğrenme üniteleri iyi yapılandırılmalıdır. Öğrenci ne yapacağını ya da sonraki materyalin ne olacağını sormak için öğreticiye başvurmak zorunda kalmamalıdır. Gerekli bilgi ve direktifler modülün içinde bulunmalıdır. 2. Modüller öğrenciler için farklı giriş seviyelerinde olmalı ve farklı öğrenme stillerine hitap edebilmelidir. Her öğrenci modülde kendi hızında ilerleyebilmeli, her bir modüldeki ilerlemesi hakkında değerlendirme alabilmelidir. 3. Öğretmenler modülleri farklı yöntem ve teknikleri kullanarak hazırlamalı ve sunmalıdır. Hazırlanan etkinlikler öğrencileri belirli amaçlarda uzmanlaştırmak için desteklenmeli, okuma ve dinlemeden rol oynamaya ve işbirlikli çalışma deneyimlerine kadar geniş bir perspektif içinde öğrenci katılımını sağlamalıdır. 4. Öğrenme materyalleri öğretme sürecinde önemli roller üstlendiğinden öğrenci seviyesine, ilgisine göre seçilerek hazırlanmalı ve sunulmalıdır. 5. Her bir modül bir değerlendirme mekanizmasına sahip olmalıdır. Yukarıda 5 temel koşulun sağlandığı bir modülde öğrenme amaçlarına ulaşmak için giriş, amaçlar, gerekli araç gereçler, açıklamalar, şekiller, farklı öğrenme seviyelerindeki öğrenciler için öğrenme aktiviteleri, ölçme ve değerlendirme araçları yer almaktadır. Modülde ilk olarak yer alan giriş kısmında modülün içeriğinin ana hatlarıyla verilmeli ve öğrencinin bu modülü niye çalışması gerektiğinin açıklaması yapılmalıdır. Amaç bölümünde öğrenciden bu modülü tamamlandığında neyi kazanmış olmasının beklendiği performans maddeleri halinde ifade edilerek ortaya konulmalıdır. Daha sonraki aşamada öğrencinin modüle başlamak için ön becerilere sahip olup olmadığının tanımlanması için bir ön test uygulaması gerçekleştirilmelidir. Ön testten sonra öğrencinin derse etkin olarak katılımını sağlamak amacıyla geniş kapsamlı materyal seçenekleri hazırlanmalı, farklı yöntem ve tekniklerle bireyin süreç içerisinde kendi ilerlemesini kontrol etmesini sağlayacak ölçme ve değerlendirme metotları bulunmalıdır. Son olarak da modülün amaçlarının yerine getirilip getirilmediğinin belirlenmesi için sonuç değerlendirme yapılmalıdır. Doğru bir şekilde hazırlanan ve uygulanan modüller öğrencinin kendi hızında ilerlemesi, gereksiz bilgileri elemesini sağlamasının yanı sıra modül geliştirmesinin uzun zaman ve emek alması, bazı konuların bölünememesi gibi bir takım sınırlılıkları da bulunmaktadır. Farklı alanlarda modüller öğretim yöntemi temelinde geliştirilmiş örnekler, mesleki eğitim ve öğretim sisteminin güçlendirme projesi, parantez içinde MEGEP adı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın sayfasında yer almaktadır. Okuma çemberi yöntemi. Okuma çemberleri, küçük gruplardan oluşan öğrencilerin seçtikleri kitapları okuyarak tartışmasını sağlayan sunuş, buluş ve araştırma inceleme yoluyla öğretim stratejileri için uygun bir yöntemdir. Bu yöntemin temel amacı öğrencilere bağımsız bir şekilde okuma alışkanlığı kazandırmaktadır ve bunun için de öğrenci kendi kitabını kendisi seçerek kendi grubunu oluşturur ve kendi fikirlerini sunar. Okuma çemberi yönteminin uygulanmasında aşağıdaki adımlar izlenmektedir. 1. Her öğrenci kendi okuyacağı kitabı seçer. 2. Kitap seçimi doğrultusunda aynı kitabı seçen öğrencilerden grup oluşturulur. 3. Oluşturulan gruplar farklı kitapları okur. Bu okumalardan önce her grubun günde kaç sayfa okuyacağı, kimlerin hangi rolleri alacağı ve ne zaman sunum yapılarak tartışılacağına ilişkin detaylı bir program hazırlanır. Roller genellikle sorgulayıcı, özetleyici, bölüm lideri, karakter ustası, sahne düzenleyici, araştırmacı, sözcük avcısı, bağ kurucu ve sanatçı ile gözlemci ve film eleştirmenidir. 4. Gruplar okudukları kitapları tartışırlar. Ancak tartışma konuları öğretmenden değil, öğrencilerden gelir. 5. Sınıftaki diğer öğrenciler hem okumalara hem tartışmalara kılavuzluk yapmak için not tutarlar. 6. Her öğrenci dönüşümlü olarak farklı rolleri üstlenir. 7. Tüm okumalar ve tartışmalar bittikten sonra değerlendirme hem öğretmen hem de öğrenciler tarafından yapılır. Okuma çemberlerinin en önemli özelliği öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırması, okuduklarını analiz edebilme becerisi kazandırması ve kısa bir sürede birden fazla kitap hakkında tüm öğrencilerin bilgi sahibi olabilmesidir. Aynı zamanda öğrenciye öğrendiklerini ifade etmeye, diğer öğrencileri dinlemeye ve fikirlerini paylaşmaya da cesaretlendirir. Ancak sıklıkla sözel derslerin kullanımında, özellikle de Türkçe derslerinde uygulanması daha kolay bir yöntemdir. Yaratıcı drama yöntemi. Yaratıcı drama, bireyi öğrenme sürecinde etkin kılan, yaparak ve yaşayarak öğrenmesine olanak sağlayan, kendini gerçekleştirmesine ve yaratıcı, üretken bir birey olmasına, başkalarıyla olumlu sosyal etkileşim kurmasına, kısaca bireyin tüm yönleriyle gelişmesine katkıda bulunan bir yöntemdir. Bu yönleriyle bu yöntem hem sunuş hem de buluş yoluyla öğretim stratejisinde uygundur. Bu yöntemde herhangi bir konuyu doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak bir grupla ve grup üyelerinin birikimlerinden, yaşantılarından yola çıkarak canlandırmalar yapılmaktadır. Yaratıcı drama bir tiyatro olarak algılanmamalıdır. Çünkü drama ve tiyatro arasında birçok farklılık söz konusudur. Bu farklılıklar Vetter ve arkadaşları tarafından aşağıdaki gibi tablolaştırılmıştır. Tablo 9.1 Tiyatro ve drama arasındaki farklılıklar. Tiyatro, drama, soldan sağa. Tiyatro, aktörler vardır, oyunu yönetmen yönetir, sahnede gerçekleştirilir, prova yapılır, bir oyun eser sunulur, oyun oynanır, seyirciler vardır, eleştiri yapılır. Drama, katılımcılar vardır, yönetmen yoktur, lider kolaylaştırıcı vardır, herhangi bir çevrede gerçekleştirilebilir, doğaçlama gerçekleştirilir, sahneler, senaryolar ve durumlar canlandırılır, paylaşım vardır, gözlemleyiciler vardır, yansıtma, değerlendirme yapılır. Dramanın kendine özgü yöntemlerinin başında iletişim, pandomim, parantez içinde sözsüz iletişim, doğaçlama, beden dilini kullanma, gösterip yaptırma, taklit ettirme, empati kurma, rol oynama, hayal kurma, canlandırma ve değerlendirme gelmektedir. Ayrıca drama, eğitim ve öğretimde kullanılan her türlü öğretim yöntemi ve tekniklerinden de yararlanılır. Yaratıcı dramanın aşamaları aşağıdaki gibidir. 1. Hazırlanma evresi. Parantez içinde ısınma ve rahatlama çalışmaları. Belirli bir bilgi ve beceri için egzersizler yapma, alıştırma çalışmalarını kapsar. Çeşitli yöntemlerle beş duyuyu kullanma, gözlem yetisini geliştirme, bedensel ve dokunsal çalışmaların yapılması, tanışma, etkileşim kurma, güven ve uyum sağlama gibi özellikleri katılımcıya kazandıran grup liderinin yöneticiliğinde yapılan çalışmadır. 2. Eylem, parantez içinde oyun ve doğaçlama. Özgürce oyun kurma ve geliştirmedir. Grupla etkileşim içinde problemi çözmek için oyunlar canlandırılır. Bu aşama rol oynama, pandomim, doğaçlama çalışmalarını içerir. Grup içindeki etkileşimi sağlamak, duyu organlarını harekete geçirmek, hayal gücünü etkin kılmak için pandomim çalışmaları yapılır. Doğaçlama sırasında bir metinden masal, fıkra, atasözü, fotoğraf, öykü, tablo, sembol ve benzeri materyalden ya da örnek bir olaydan yola çıkarak üzerinde durulan kavram ve beceri için drama süreci canlandırılır. 3. Oluşum, taksim, ürün ve değerlendirme. Asıl eylem oyun safhası aşılmış, grup rahatlama düzenine geçmiştir. Hem zihinsel hem de fiziksel rahatlama yaşanır. Rahatlama aşamasında müzik ve sözlü oyunlara yer verilebilir. Değerlendirme, çalışma öncesinde, çalışma anında ve çalışma sonrasında yapılabilir. Dramanın aşamalarının her birinin ya da birkaçının ardından tartışmanın açılması, eleştiri, öz eleştiri, soru-cevap etkileşiminin başlaması değerlendirmenin somut başlangıcı olarak kabul edilir. Özellikle öğrencilerin yaratıcılığını geliştiren ve bunu yaparken de duygusal açıdan da gelişimini sağlayan yaratıcı drama, bu yararlarının yanı sıra öğrencilerin kendilerine olan güvenlerinin, iletişim, dil ve psikomotor becerilerinin gelişmesini, duyguların kontrolünü, yani duygusal zekayı da geliştirmektedir. Bunların yanı sıra yaratıcı dramanın aşağıdaki faydalarından da söz edilebilir. Yaratıcılığın gelişmesini ve çok yönlü kullanılmasını sağlar. Hayal gücünü geliştirir, karar verme gücünü arttırır, bireylerle olumlu iletişim kurma becerilerini arttırır, kendini başkasının yerine koyma, parantez içinde empati becerisini geliştirir, estetik sezginin gelişimini arttırır, özgüveni geliştirir, farklı olay ve durumlarla ilgili deneyim kazanmayı sağlar, kendini ve başkalarını anlama becerisini geliştirir, bağımsızlık duygusunu geliştirir, problemlerin çözümünde çok etkili, çok çeşitli yolların olabileceğini görebilmeyi sağlar, farklı özelliklere sahip kişilere saygı duyma becerisini arttırarak demokratik kişilik geliştirmeyi sağlar, kendini kontrol etme becerisini geliştirir, duygu ve düşüncelerini sözel ve bedensel ifade edebilme becerilerini arttırır, yaşamda karşılaşılabilecek değişik durumlara hazır olma becerisini arttırır. Yaratıcı drama teknikleri. Yaratıcı drama yönteminin rol oynama, doğaçlama, dramatizasyon ve donuk imge olmak üzere 4 tekniği vardır. Rol oynama. Rol oynama tekniği, bilginin oluşumunu, sosyal etkileşimi, duygusal gelişimi ve sosyal sorumluluğu geliştiren öğrenci merkezli bir tekniktir. Bu teknikte gerçek bir yaşam durumu sınıf önünde sunulur ve daha sonra tartışılır. Rol oynama tekniğinin basamakları şunlardır. 1. Hazırlık basamağı. Bu basamakta rol oynamanın amaçları açıklanır, roller dağıtılır, zaman belirlenir. Bunların dışında sahne ve sahnede yer alacak materyaller, parantez içinde masa, sandalye ve benzeri hazırlanır. 2. Oyunun oynanması. Bu basamakta oyun oynanır ve izleyen diğer öğrencilerin oyun hakkında düşünebilmesi için 5 dakika ya da daha fazla bir süre verilir. 3. Tartışma. Tartışma basamağında öğretmen liderliğinde oyuna ilişkin değerlendirme yapılır. Değerlendirmede etkileşim hakkında öğrencilerin hissettikleri gerçek durumdan farklı olarak neler olduğu, bu problemle karşılaşıldığında tepkilerinin neler olacağına ilişkin sorular sorulur. Rol oynama tekniği özellikle bireyin empati kurma becerisini geliştiren bir tekniktir ve bu da diğer bireyleri anlamada yardımcı olmaktadır. Doğaçlama. Doğaçlama tekniği öğrencilerin kendi oyunlarını kendilerinin kurarak bir olayı veya bir durumu doğaçlama oynadıkları bir tekniktir. Bu teknikte öğrencilerin uyması gereken bir senaryo yoktur. Olayı, taksim, durumu içlerinden geldiği gibi canlandırırlar. Ancak bu canlandırma sırasında dikkat edilmesi gereken birçok konu bulunmaktadır. Özellikle canlandırmanın amacının dışına çıkması ve önceden belirlenmiş sürenin aşılması bu tekniğin sınırlılıkları arasındadır ve dikkat edilmelidir. Doğaçlama tekniği metne dayalı senaryodan şu aşamalardan daha uygundur. Öğrencilerin ruh durumlarını ve çatışmalarını yansıtır. Öğrencilerin gerçek duygularını ortaya koyması olanaklıklar, doğallığı geliştirir, öğrencilerin farklı roller ve sorumluluklarla deneyimler kazanmasını sağlar, diğer öğrencilerle işbirliğini geliştirir. Bu açılardan değerlendirildiğinde doğaçlama tekniği bireyin özellikle kendine ait ve söyleyemediği bir problemi de rahatlıkla senaryonun içine yedirerek söyleyip paylaşması açısından da yararlı bir tekniktir. Dramatizasyon. İşbirlikli bir girişimi destekleyen bu teknik sosyal bir değere sahiptir ve bu açıdan da işbirliğini ve sosyal anlayışı geliştirici bir özelliğe sahiptir. Bu teknikte bir durum veya probleme ait düşünceler hem sözel hem de beden hareketleri, jestler ve mimiklerle canlandırılır ve bağımlı ve bağımsız olmak üzere iki şekilde canlandırma bu metne uymak zorundadır. Bağımsız dramatizasyon, özür dilerim, başa sarıyorum. Bu teknikte bir durum veya probleme ait düşünceler hem sözel hem de beden hareketleri, jestler ve mimiklerle canlandırılır. ve bağımlı ve bağımsız olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilebilir. Bağımlı dramatizasyonda öğrencinin elinde yazılı bir metin vardır ve canlandırma da bu metne uymak zorundadır. Bağımsız dramatizasyonda ise öğrenci içinden geldiği gibi davranarak rolünü oynar. Donuk imge. Donmuş çerçeve olarak da isimlendirilen bu teknikte öğrencilere oyun sırasında üzerinde bir nesne ya da insanların yer aldığı bir resim gösterilir. Daha sonra öğrenciler resimdeki nesne taksim kişiler gibi donarak dururlar. Bu sırada sınıftaki diğer öğrenciler de tekniğe katılabilir. Öğretmen donmuş olan öğrencilerin omuzlarına dokunarak onların o anki duygularını ifade etmelerini ister. Diğer öğrenciler de bu durağan oyun üzerindeki yorumlamalar yaparlar. Bu teknik öğrencilerin konsantrasyonunun gelişimini sağlayarak önemli anlarda eleştirel ve yaratıcı düşünmesini destekler. Aynı zamanda öğrencilerin bir olayı veya durumu jest ve mimiklerini kullanarak ifade etmesini ve kendilerine özgü donuk imgeler oluşturmasını da sağlar. Özet. Kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin öğrenme kalıcılığında ve etkili sınıf yönetiminde önemli bir yeri olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Ancak kullanılacak öğretim yöntem ve tekniklerinin her konuya uygun olmaması, kullanılması gereken yöntem ve tekniklerin çeşitlendirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu yöntemlerden biri neredeyse her konu için uygun olan anlatım yöntemidir. Sunuş yoluyla öğretim stratejisi için uygun olan bu yöntemin kullanımı kolay gibi görünmesine rağmen öğretmen merkezli olduğundan çoğu zaman ezbere neden olmakta ve öğrenciler sıkılmaktadır. Bu nedenle yöntemin kullanımında özellikle öğrencilerle göz iletişiminin kesilmemesine, ses tonlamalarının etkili bir şekilde kullanılmasına, kullanılan dilin anlaşılır olmasına ve farklı öğretim yöntem ve teknikleriyle birlikte kullanılmasına dikkat edilmelidir. Tartışma yöntemi, anlatım yöntemine destek olarak kullanılabilecek yöntemlerden biridir. Bu yöntem öğrenci merkezli olup buluş ve araştırma inceleme yoluyla öğretim stratejisinde kullanılabilmektedir. Yöntemin panel, sempozyum, zıt panel, münazara, kartopu gibi birçok tekniği bulunmaktadır. Bu teknikler daha çok grupla öğretimde kullanılan ve öğrencilerin işbirlikli çalışma, farklı görüşlere tolerans gösterme ve zaman yönetimi gibi becerilerin gelişimini desteklemektedir. Ancak her konunun tartışmaya uygun olmaması, uzun bir zamanı gerektirmesi ve yöntemin uygulanabilmesi için öğrencilerin en az kavrama düzeyinde olması zorunluluğu gibi sınırlılıkları da bulunmaktadır. Öğretim sürecinde hem bireysel hem de grupla öğretimde kullanılabilecek bir başka yöntem de problem çözme yöntemidir. Bu yöntemde çözülecek problemin gerçek yaşamdan alınmış olması ve problemin çözümleninceye kadar sürecin devam ettirilmesi önemlidir. Öğrenci merkezli öğrencilerin öğrenmelerini gerçek hayatla ilişkilendirmeyi kolaylaştıran ve öğrencilere bilimsel tutum geliştirmede yararlı olan bu yöntem aynı zamanda öğrencilerin karar verme ve çözüm yolu üretme becerilerini de geliştirmektedir. Bilimsel araştırma basamakları doğrultusunda ilerleyen problem çözme yöntemi, araştırma inceleme yoluyla öğretim stratejisinde kullanılabilecek bir yöntemdir. Aynı zamanda problem çözülürken öğrencinin farklı bir bilgi, beceri, çözüm yolu bulması ve problemi çözen öğrencinin kendine olan güveninin artmasını sağlayarak duyuşsal alan gelişimine de katkıda bulunması söz konusudur. Yukarıda bahsedilen yöntemlerden farklı olarak özellikle psikomotor becerilerin öğretiminde kullanılan gösterip yaptırma yöntemi daha çok laboratuvar uygulamalarında kullanılabilecek alternatif yöntemlerden biridir. Bu yöntem her ne kadar öğrenci merkezli bir yöntem de olsa beceri gerçek işin başında gerçek araç gereç kullanılarak gerçekleştirildiğinden öğretmenin sorumluluğu daha fazladır. Öğretmen önceden güvenlik önlemlerini almalı ve öğrencinin beceriyi gerçekleştirdiği sırada yanında olmalıdır. Fakat bu yöntemde öğretmen beceriyi eksik ya da hatalı gerçekleştirirse öğrenci de bunu taklit edeceğinden yanlış, eksik öğrenmeler oluşabilir. Bu nedenle öğretmen gerçekleştireceği psikomotor davranışı önceden uygulamalıdır. Öğrenci merkezli olan bir başka yöntem de örnek olay yöntemidir. Bu yöntem de hem bireysel hem de grupla öğretime uygun bir yöntemdir. Verilmiş bir olay durum üzerinden öğrencilerin var olan bilgilerini kullanarak olayı çözmeleri sağlanır. Bunun için de öğrencilerin en az uygulama düzeyinde olması gerekmektedir ve daha çok bilişsel alan öğrenmeleri için uygundur. Benzer şekilde hem bireysel hem de grupla öğretime uygun olan yöntemlerden biri de modüler öğretim yöntemidir ve bu yöntem daha çok meslek liselerinde kullanılmaktadır. Modüler öğretilecek konuların kendi içinde bağımsız ancak bütünlüğü bozmayacak şekilde parçalara ayrılmasıyla oluşturulur ve özet bilgilere yer verilir. Bireysel çalışma yöntemi için de uygundur. Okuma çemberi yöntemi diğer yöntemlerden farklı olarak öğrencilere kitap okuma alışkanlığı ve okuduğunu ifade edebilme becerisi kazandırmaya yöneliktir. Yöntemin uygulanışı ile ilgili olarak yapılan çalışmalar incelendiğinde sıklıkla Türkçe derslerinde uygulandığı görülse de diğer alanlarda alana özgü temel kitapların okutulmasında kullanılabilir. Böylelikle öğrenci alanının temel bilgilerini öğrenmiş olur. Bu ünitenin sonunda yer alan ve öğrenci merkezli olan yaratıcı drama yöntemi de özellikle öğrencilerin duyuşsal alan gelişimi üzerinde önemli bir yere sahiptir. Bu yöntem sayesinde öğrencilerin yaratıcılığı, empati kurma becerisi ve her şeyden önce duygularını anlama ve kontrol etme becerilerinin gelişimi sağlanır. Değerlendirme soruları. 1. Aşağıdakilerden hangisi anlatım yöntemi kullanılırken dikkat edilmesi gereken konulardan biri değildir? A. Kısa notlar aldırılmalı. B. Öğrenci ile göz iletişimi kesilmemeli. C. Konuya iyi hazırlanılmalı. D. Tek bir yöntem kullanılmamalı. D. Tek bir yöntem kullanılmalı. E. Ses tonuyla vurgulamalar yapılmalı. 2. Küresel ısınmanın zararları olmadığına inanan birisi ne düşünebilir? Sorusu Sokrat tartışma tekniğinde kullanılabilecek hangi soru tipine uygun bir örnektir? A. Öneri, B. Bakış açısı, C. Kanıt, D. Varsayım, E. Açıklama. 3. Dersinde problem temelli öğretimi kullanmayı planlayan öğretmen, öğrencilerin ilgisine çekebilecek bir problem durumu vermiştir. Öğrencilerden verilen metinde geçen olumsuzlukları tartışarak belirlemelerini, çözüm yolları üretmelerini ve olmasını önerdikleri biçimde metni yeniden yazmaları istenmiştir. Bu öğretmenin uyguladığı yöntem, teknik aşağıdakilerden hangisidir? A. Problem çözme, B. Yaratıcı drama, C. Örnek olay, D. Tartışma, E. Münazara. 4. Aşağıdaki kar topu tekniği ile ilgili verilen ifadelerden hangisi doğru değildir? A. Her grup farklı çıktıya ulaşmalı, B. Tartışma için süre verilmeli, C. Tartışma süresi belirlenmeli, D. Daha önceki çıktılar tartışılmalı, E. Beklenen çıktılar önceden verilmeli. 5. Fizik dersinde Arşimet kanununu öğrenmiş bir öğrencinin vapurun nasıl yüzebildiğini düşünerek sonuç çıkarması hangi problem çözme yaklaşımına örnek olarak verilebilir? A. Tümden gelim, B. Tüme varım, C. Analoji, D. Sentez, E. Benzetim. 6. Dil bilgisi dersinde zamirin tanımını vererek bir cümle içindeki zamir olan kelimelerin bulunmasını isteyen bir öğretmen, aşağıdaki problem çözme yaklaşımlarından hangisini kullanmıştır? A. Tüme varım, B. Tümden gelim, C. Analoji, D. Sentez, E. Benzetim. 7. Öğrencilerden temizlik alışkanlığı kazanmada aile mi yoksa çevre mi daha etkilidir? Konusunda araştırma yapmalarını, farklı görüşleri savunmalarını, karşıt tezler geliştirerek tüm bu bilgileri bir jüri önünde tartışmalarını isteyen bir öğretmen aşağıdaki tartışma tekniklerinden hangisini kullanmaktadır? A. Konferans, B. Münazara, C. Seminer, D. Panel, E. Forum. 8. Devinimsel psikomotor becerilerin öğretilmesinde aşağıdaki öğretim yöntemlerinden hangisi en etkilidir? A. Anlatım, B. Rol yapma, C. Gösterip yaptırma, D. Soru cevap, E. Tartışma. 9. Öğretmen küresel ısınma konusunda öğrencilerine araştırma vermiş ve öğrencilerden buna ilişkin rapor hazırlayarak sunmalarını istemiştir. Öğrenciler konuyla ilgili araştırma yapmış ve konuya ilişkin hipotezler kurarak alternatif çözüm önerileri üretip uygulamışlardır. Daha sonra verileri raporlaştırıp sunmuşlardır. Buna göre öğretmen aşağıdaki öğretim yöntem tekniklerinden hangisini kullanmıştır? A. Proje, B. Tartışma, C. Problem çözme, D. Örnek olay, E. Anlatım. 10. Aşağıdakilerden hangisi anlatım yönteminin kullanımı sırasında dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir? A. Her öğrenciye eşit konuşma süresinin verilmesi, B. Önemli yerlerin tekrar edilmesi, C. Öğrencilerle göz iletişiminin kesilmemesi, D. Değerlendirme yapılması, E. Farklı yöntemlerle desteklenmesi. 11. Amacı bir konuyu çeşitli yönleriyle aydınlatmak, çeşitli görüş ve eğilimleri ortaya koymak olan ve küçük bir grup tarafından bir konunun dinleyiciler önünde resmilikten uzak bir hava içinde dinleyicilerle ve uzmanlarla tartışabildikleri tartışma biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A. Panel, B. Seminer, C. Forum, D. Münazara, E. Sempozyum. 12. Aşağıdakilerden hangisi modüler öğretim yöntemindeki modüllerin karakteristiklerinden biri değildir? A. Sınırlı olmalı, B. Paketlenmiş olmalı, C. Bireysel olmalı, D. Değerlendirme mekanizması olmalı, E. Öğrenme deneyimlerini içermeli. 13. Demir öğretmen sosyal bilgiler dersinde teknolojik ürünlerin hayatımızda ve çevremizde yaptığı değişiklikler konusunu işlemektedir. Tartışmaya katılmak üzere 5-10 arası gönüllü öğrenci seçer. Öğrenciler birbirlerini görecek şekilde otururlar ve konuyla ilgili düşüncelerini sırasıyla söylerler. Söz almak istemeyen öğrenciye saygı duyulur ve bir başka öğrenciye söz hakkı verilir. Bu sırada sınıftaki diğer öğrenciler dinleyicidir, tartışmaya katılmazlar. Bu örnekte demir öğretmen dersinde hangi öğretim yöntem ya da tekniğini kullanmıştır? KPSS 2011. A. Görüş geliştirme, B. Panel, C. Konuşma halkası, D. Kolegyum, E. Vızıltı grupları. 14. Derin öğretmen elinde bir kuklayla sınıfa girer ve kuklayı konuşturarak öğrencilere öğretmeninizi ve arkadaşınızı düşünün. Öğretmenlerimiz bazen sınıfta arkadaşlarınıza kızabilir ve kızgınlıklarını farklı davranışlarla gösterebilirler. Şimdi 4'er kişilik gruplar oluşturmanızı istiyorum. Sınıfta öğretmeninizi kızdıracak bir davranışı ve öğretmeninizin bu davranış karşısında vermiş olabileceği tepkileri düşünün. Bu anı istediğiniz şekilde yansıtın, der ve öğrencilere 15 dakika zaman verir. Derin öğretmen bu derste aşağıdaki öğretim yöntem ya da tekniklerinden hangisini kullanmıştır? KPSS 2011. A. Benzetim, B. Örnek olay, C. Gösteri, D. Beyin fırtınası, E. Yaratıcı drama. 15. Bir sınıf öğretmeni güneş sistemini işleyeceği derste önceden görevlendirdiği 6 öğrenciyi üzerlerinde gezegen isimleri yazılı kağıtlarla tahtanın önüne çıkarır. Önündeki kağıtta güneş yazan öğrenci, ben güneşim, güneş sisteminin merkezinde yer alırım, diyerek etkinliği başlatır. Sonra sırasıyla diğer gezegenler kendilerini ayrıntılı tanıtarak güneş etrafındaki yerlerini alırlar ve etkinlik bu şekilde devam eder. Öğretmen bu derste aşağıdaki öğretim yöntem veya tekniklerinden hangisini kullanmıştır? KPSS 2012. A. Rol oynama, B. Yaratıcı drama, C. Gösteri, D. Altı düşünce şapkası, E. Benzetim. 16. Celal öğretmen Türkçe dersinde öğrencilerinin bazı duyguları anlayabilme ve başkalarının görüşlerine saygı duyabilme özelliklerini geliştirmek için sınıf başkanı seçimini kaybeden bir öğrencinin yaşadıklarını anlatan bir hikayeyi öğrencilerine anlatır ve canlandırmalarını ister. Daha sonra öğrencilerden hikayede geçen karakterin yerine kendilerini koymalarını ve böyle bir durumda neler hissedeceklerini ve nasıl davranacaklarını paylaşmalarını ister. Celal öğretmen bu etkinlikte aşağıdaki yöntem veya tekniklerden hangisini uygulamıştır? KPSS 2012. A. Soru cevap, B. Grupla çalışma, C. Panel, D. Görüş geliştirme, E. Konuşma halkası. 17. Metin öğretmen öğrencilerinin konuyla ilgili organize bilgilere sahip olması gerektiğini, ön hazırlık açısından bunun önemli olduğunu ve öğrencilerin karmaşa yaşamaları halinde kavram yanılgıları gibi bazı sorunlarla karşılaşabileceklerini düşünmektedir. Bu durumda metin öğretmenin hangi yöntem veya tekniği kullanması daha uygundur? KPSS 2012. A. Örnek olay, B. Düz anlatım, C. Soru cevap, D. Drama, E. Benzetim. 18. Esra öğretmen bir dersinde aşağıdaki işlemlere yer vermiştir. 1. Öğrencilerin tüm duyu organlarına yönelik etkinlikler kullanmıştır. 2. Yaparak, yaşayarak öğrenme amaçlı araştırmalar, alıştırmalar yaptırmıştır. 3. Uygulamalarda öğrenci katılımını serbest bırakmıştır. 4. Öğrencilerinde üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeye çalışmıştır. Esra öğretmenin bu dersinde yaptıklarından hangileri gösterip yaptırma yöntem veya tekniğine uygundur? KPSS 2013. A. 1 ve 2, B. 1 ve 4, C. 2 ve 3, D. 2 ve 4, E3 ve 4. 19. Sosyal bilgiler dersinde 10 öğrencisi bulunan bir öğretmenin büyük grup tartışması yöntem veya tekniğini kullanırken aşağıdakilerden hangisini yapması uygun değildir? KPSS 2013. A. Tartışmayı öğrencileri gruplara ayırmadan başlatması. B. Sunulan problemin ardından tartışmaya gönüllü öğrencilerden başlaması. C. Daha önceden konuyu araştırma görevi verdiği öğrenciyi lider olarak seçmesi. D. Araştırma görevi verdiği 3 öğrenciyi tartışmayı değerlendirmek için jüri olarak belirlemesi. E. Planlama yaparak öğrencilerin tartışılacak konu hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlaması. 20. Ahmet öğretmen dersinde öğrencilerinin enerji verimliliği ile ilgili anlaşmazlıkları olduğunu hisseder. Ve bu konuya yönelik planladığı etkinliği yaptırmak için öğrencileri iki gruba ayırır. Gruplardan birine soru sorma, diğerine ise cevaplama rolleri verir. Gruplara hazırlamaları için 15 dakika süre verdikten sonra tartışmayı başlatır. Ahmet öğretmenin kullandığı bu yöntem veya tekniği aşağıdakilerden hangisidir? KPSS 2014. A. Akvaryum. B. Çember. C. Zıt panel. D. Münazara. E. Konuşma halkası. Cevap anahtarı 1 D 2 B 3 C 4 A 5 A 6 A 7 B 8 C 9 C 10 A 11 A 12 A 13 C 14 E 15 A 16 E 17 B 18 A 19 D 20 C. Sayfa 252 ayrım sonu.